Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammediz. Elhamdülillah. Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek gibi iman ve müminlik karakterini oluşturan hususlarda önceki ümmetlerle eşit bir noktadayız. Ama iki noktada önceki bütün ümmetlerden farklıyız. Birincisi, evrensel bir din olarak Allah İslam'ı gönderdi. İkincisi de insanlık için çıkarılmış karakterli bir ümmetiz biz. Bizden önceki ümmetlerde 70 sene, 80 sene bir dağda ibadet etmek Allah'ın iyi kulu olmanın ölçüsüydü. Bu hikayeler de hadis kitapları da dahil bir sürü menkıbe kitaplarını doldurur. Filan İsrail oğlu zat şu kadar sene ibadetle meşgul olmuş. Şu kadar sene dağda namaz kılmış, oruç tutmuş denir. Bizim ümmetimiz dağlara çekilme hakkı olmayan bir ümmettir. Bu nedenle biz iman noktasında eski ümmetler Adem Aleyhisselam'dan beri kim, hangi peygamber, hangi dinle gelmişse onlarla eşitiz. Hiçbir farkımız yoktur. Aynı cennet için çalışıyoruz. Aynı cehennemden kurtulmaya çalışıyoruz onlarla. Yalnız bizim bütün insanlık için çıkarılmış boyutumuz, ki Kur'an-ı Kerim bizi böyle takdim ediyor, insanlık için çıkarılmış bir ümmetsiniz siz diyor. Orta Doğu'nun bir kasabasında, bir köyde ölünceye kadar o peygamber devam etmek üzere gönderilmiş bir din değildir İslamiyet. İnsanlık kadar eski, insanlık kadar yaygın sorunları omuzlanmak zorunda olan bir ümmettir. Eski ümmetlerde, mesela Musa Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam ölünce Tih Vadisi'nde İsrail oğulları da orada sürünmek zorunda kaldılar. Çünkü peygamber gitti. Yeni peygamber gelinceye kadar bekleyecekler. O peygamberle beraber, o peygamber nereye taşıyacaksa o taşıdıkları yere kadar gidecekler. Onlarda din buydu. Bizde ise arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselam'ın cesedini toprağa koymadan ümmetin siyasetiyle, dertleriyle ilgilenen Ebu Bekirlere kaldı dava. Biz insanlık için çıkarılmış ümmetiz. Bunun için 120 bin kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i haccında veda konuşmasında dinledi. Ama 10 bin kişi Mekke Medine mezarlığına gömülmedi. Ürdün'de, Ürdün Nehri'nin kenarında sadece 10 bin ceset var sahabe-i kiramdan. Şam'da belki 15 bin sahabi var. Basra'da şu kadar var. Mekke'de, Medine'de Resulullah'ın yanı başında 10 bin kişi yok. Peygamber Aleyhisselam'ı orada bırakıp peygamberin dininin gittiği yerlere gittiler. Ya da götürmek istedikleri yerlere gittiler. Bu nedenle bu ümmeti İsrail oğullarının menkıbeleri üzerinden tanıyanlarla Kur'an'ın bütün insanlık için çıkarıldığınız ayetinden tanıyanlar arasında bir fark muhakkak olmalıdır. Şu kadar ki İsrail oğullarının 70 sene, 80 sene filan dağda ibadet ederek bir barakada yemeden içmeden secde halinde ömür geçirmiş insanlarıyla bu ümmetin Ebu Bekirleri arasındaki fark elbette bu ümmet ibadet kimliğini ikiye bölmüştür. İşte dağda ibadet edenler ve bir de insanlığın dertleriyle uğraşanlar şeklinde bir tasnif getirmiyor. Tam aksine önceki ümmetler dağlarda Rablerine ibadet ediyorlardı. Bununla övünüyorlardı. Biz bunu Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından da duyuyoruz. Biz ümmet olarak o bölümü artı üzerimize yüklenmiş insanlığın dertlerini sahiplenme bölümü olarak ibadet ediyoruz. Şu şekilde bir tasnif yok. Eski ümmetler hep bireysel ibadetlerle meşguldüler. Sabaha kadar şunu yapıyorlardı, akşama kadar şu ibadeti yapıyorlardı. Biz artık farklı bir ümmet olduk. Bizde insanlık geldi. Farz namazları kılar, işimizi bitirir. Acili olan, yani farz olan acil işleri yaptıktan sonra ümmeti Muhammed olarak biz dünya işiyle meşgul oluruz ya da dünya insanlarıyla meşgul oluruz gibi bir ayrım yok. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şahsında şekillendiği gibi bizim şahsımızda da müminler olarak şekillenmesi gereken şey şudur. Şişinceye kadar ayakların ibadet etmek, namaz kılmak, helak oluncaya kadar da insanlıkla meşgul olmak. Peygamber Aleyhisselam böyleydi. Birinci derecede ona yakın olan ashab-ı kiram da böyle bir Müslümanlık yaşadılar. Özet olarak değerli arkadaşlarım, İslam dediğimiz din önceki dinlerde olduğu gibi 24 saat namaz orucu da ihtiva ediyor. Ama önceki dinlerde var olmayan, önceki peygamberlerin getirdiği sistemde var olmayan ilave olarak bütün insanlığın kahrını çekmeyi de barındırıyor. Bir tasnif yapmamız da mümkün değil. Yani bir grup Müslümanı biz madem bu ümmetin bu şekilde bir dertleri de var, o zaman biz kendimizi mesela siyasetiyle ilgilenen bir grup haline getirelim. Filancalar da sabaha kadar tesbih çekme uzmanı olsunlar. Bir tıp fakültesinde, bir hastanede dahiliye, ortopedi, kardiyoloji tasnifi yapılıp, mesela bir kardiyolog doktorun ortopediyle hiç ilgilenmediği gibi, hatta kendi ayağı kırılınca hangi meremi süreceğini bile bilmediği gibi bir tasnif Müslüman olarak yapamayız biz. Böyle bir şey de yok. Bir iş listemiz var. Bu iş listemizde bizim namaz kılmamız, ebeveyn ilişkilerimiz, aile atmosferimiz, çocuk yetiştirmemiz var. Bu listede dünyanın şer odaklarıyla mücadele etmemiz var. Bu listede parayı sahiplenme ve parayı kullanma, yönlendirme işimiz var. Ki bir Müslüman cebindeki paranın kaynağından, paranın üzerindeki tasarrufundan tıpkı sabah namazından sorumlu olduğu gibi sorumlu. Bir evde bir babanın çocuğunun sabah namazı kılmamasıyla aynı babanın oturduğu caddede veya şehirde faizle iş yapan bir bankanın bulunması arasında sorun açısından fark yok. İkisi de Allah'a isyandır nihayetinde. Bunun namaz kılmamasına belki bir muafiyet 15 yaşından sonra Kendisi düşünsün, sabah namazı kılmış kılmamış, biz eğitimimizi verdik diyebiliriz ama orada 1 liralık bir faiz alınıp verildiği sürece ne yapayım, kendisi veriyor diyecek bir imkanımız yok. O biraz daha etkin ve baskın bir cinayet. Bu açıdan baktığımızda biz ümmeti Muhammed olarak evimizdeki bir hatadan şehrimizdeki 1 liralık faize kadar büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu birinci perspektifimiz. İkinci perspektifimiz, insan olarak eski ümmetlerden daha fazla yük yüklendik biz. Eski ümmetler amentü esaslarından cennete girmeye kalktılar. Belki de girdiler. Biz amentü esaslarıyla beraber insanlık sorunu diye bir sorunla da yüklü bulunuyoruz. Ama bu yük fazlalığına, bu yük farklılığına rağmen Müslüman olarak, insan olarak ben farklı değilim. Müslümanlığım daha ağır, insanlığım aynı insanlık. İki kulaklı, iki gözlü. Nihayetinde damar sayısı, kas sayısı aynı. Yani bir insan olarak 2000 sene önce Orta Doğu'da bir peygamberin veya 5000 sene önce işte filan dünyanın zor şartlarında yaşayan peygamberin ümmetinin insan olarak yarılan bedeninde ne çıkıyorsa ortaya, ben de insan olarak aynı insanım. Onun kas sayısı benden daha az değil, fazla değil. Aynı genlerden geldi. Yani onun kaldırma kapasitesi 20 ise benim de kaldırma kapasitem 20. Halbuki onun iş oranı 100'dü, benim iş oranım 500 oldu belki de. O insanlığın bütünüyle mükellef değil, vadide oturup bir barakada namaz kılsa, haram yemese, zina yapmasa Allah onu cennete koydu. Ben ise zina yapmasam, kumar oynamasam cennete giremiyorum, zina yapanlar var bu dünyada diye 7 milyar insanın yükünü Allah bana taşıttırıyor. Bünye olarak benim hiçbir şekilde ondan farkım yok. İş olarak gözle ölçülemeyecek kadar büyük bir farkım var. Orta Doğu'da resmen arkadaşlar bir peygamberin kimliğinden ölçebilirsiniz bunu. Salih Aleyhisselam veya işte Şuayb Aleyhisselam, hangi peygamberi alırsanız alın, bir kasabanın peygamberi. İlk defa Musa Aleyhisselam kasabanın ötesine taşınmış bir peygamberdir. İlk defa Musa Aleyhisselam bir kasaba kültürünün ötesine geçmiş, ciddi bir şekilde ülke bazında bir peygamberlik görevi üstlenmiştir. Zaten ilk defa din öğreten, ahlak öğreten peygamberliğin ötesine geçip siyasetle de ilgilenen bir peygamber Musa Aleyhisselam olmuştur. O da muvaffak olamamıştır. Allah'ın kaderinde muvaffakiyet onun için yazılmamıştır. Bu nedenle iki perspektifi ele alıyoruz. Birincisi, bizim Müslümanlığımız önceki ümmetlerin, peygamberlerinin Müslümanlığının çok üstünde bir misyon taşıyor. Ama ikinci perspektiften bakıyoruz. İnsan olarak biz önceki ümmetlerin insanlık kimliklerinden fiziksel olarak, kapasite olarak asla farklı değiliz. Aynı kulak, aynı göz, aynı organ, aynı duyu organlarıyla yaşıyoruz. Belki de insan olarak doğası bozulmuş bir ortamda doğup büyüdüğümüz için onlardan biraz daha da zayıfız da denebilir. Teknik donanımımız daha güçlü ama dayanma kapasitemiz daha az. Onların yürüyerek gittiği yollarda biz arabayla gitsek başımız ağrıyor. Daha nazik ve narin bir insan modeli olarak ortaya çıktık. Gitgide de bu narinlik, bu modernlik bizi daha da baskı altına alıyor. Yani artık ekmek yerken bile midemiz ağrıyacak mı diye dert ediyoruz. Dokunan peynir, dokunmayan yoğurt bulmak zorunda kaldık. Onlar bulsalar herhalde çakıl taşını bile yiyecek kadar daha kapasiteliydi. Yani çakıl taşı yemiyorsa da çakıl taşı gibi mısır ekmeği yiyorlardı mesela. Bizse ekmeğin beyazı, karası, dokunanı, dokunmayanı, asitli olanı, asitsiz olanı, elmanın bile light olanı, olmayanını ayırt etmek zorunda kalan bir hayat yaşıyoruz. Bu bütün farklılıklar, iş yoğunluğu, işte çok büyük bir farklılık. İnsan olarak esasen bir farklılık yok, belki bir zayıflık söz konusu. Tam ters çelişki, bizim Müslüman olarak onlardan biraz daha kolay bir din yaşıyor olmamız lazımdı. Eğer matematiksel bir ölçüm yapacaksak. Kaldı ki biz 7 milyar insandan sorumlu, kıtalardan sorumlu, uzaydan sorumlu, toprağın altından sorumluyuz. Onlar toprağın üstünün bile bütününden sorumlu olmayan bir hayat yaşadılar. Bu arkadaşlar iş çok, kapasite dar, sorun çok, dayanma gücümüz farklı değil. Bu iki perspektifin ortasından Müslüman olarak biz bir iş listesi belirleme mecburiyeti hissediyoruz. Afrika'nın en ucrasında zulüm gören bir insandan mesuliyet hissediyorum. Orada aç kalan bir çocuk benden sorulur diye hissediyorum. Onu doyurmak için İstanbul'dan kalkıyorum, Afrika'ya gidiyorum. Asya'nın en ucra köşesine gidiyorum. Bir aç doyuracağım diye. Ama insan olarak ben de evimde çocuk babasıyım, çocuk annesiyim. Onu doyurmaya giderken burada aç bırakıyor isem eğer, bir sorumluluk taşıyorum. Bir iş dengesi kurmam gerekiyor benim. Bu iş dengem aç bırakmadan doyurmak. Birini aç bırakıp öbürünü doyurmak olmayan bir sistem üzerinde çalışmam. Artı kazandırırken kaybeden olmam da yanlış. Şöyle bir felsefeyi asla kabul edemiyorum. Edemiyor olmam lazım. Ben insanım. Filancalar da insan. Onlara yardım eli uzatıyorum. Bu benim helak olmamla sonuçlanıyor. Mesela diyorum ki ben bunu toparlamak için. İşte Ebu Bekir de demiş bunu güya. Ebu Bekir'den naklediyorum şimdi bunu. Kendimi kılıflandırmak için. İşte kıyamet günü cehennemin bir kapasitesi var. İşte şu kadar tonajlı bir kapasitesi var. İşte Allah'ım sen bana o kadar büyük bir vücut ver ki büyüyeyim tam cehennemin tonajı kadar olayım. Suçlarımdan dolayı beni cehenneme at. Dolduğu için de yer, diğer kullarını da cennete koy, yer kalmadığı için. Birinci salon doldu, sizi ikinci salona alalım diye. Orası da cennet olduğu için mecbur insanlar cennete girsinler. Bir sapıklığı yapacağım çalışmaların makul gerekçesi gibi gösteren anlayış da batıl. Evet, bütün insanlıktan sorumluyum ama bütün insanlık üzerinde hizmetimi başarmaktan sorumlu değilim. İnsanlık kadar kapasiteli düşünmekten sorumluyum. İnsanlık kadar iş yapmaktan sorumlu değilim ben. Ben birileri kurtulacak diye helak olamam. Birilerinin imanını kurtaracağım diye kendim imansız gidemem. Günahkar gidemem. Birisinin çocuğu, birisinin eşi iyi olacak diye kendi çocuğumu, kendi eşimi kötü yapamam. Kötülüğe müsait hale getiremem. Müslümanlığım çok yoğun, çok sorunlu ama programsız değil. Programsız bir Müslümanlık sahibi değilim ben. Yoğunluğu kadar programı olan bir dinim var. Bir sorunla karşı karşıyayız kardeşler. Konuya girmeden altyapısını zihnimizde oluşturmak istiyorum. Ashab-ı kiramdan itibaren bu sorun, yani yoğunluk sorunu, bütün Müslümanların dikkatini çekti. Çekiyor da. Zaten sadece başımıza gelmiş felaketlere baksak bunu anlarız. Bir Endülüs faciasını hatırlamak bile yeterli. Bir Moğol faciasını Haçlı faciasını hatırlamamız yeterli. Son 100 yılda ümmeti Muhammed olarak karşılaştığımız dertlerin dökümanı sadece kronolojik olarak çıksa, 1905'te bu, 1906'da bu, bir insan delirir. Bunları okumak bile delirtecek kadar büyük bir felaket. Karşımızdaki şer odağı olan iblis çok projeli ve çok dallı budaklı çalışıyor. Doğru. Müslümanlar olarak biz şöyle bir hataya düştük. Bu hatadan kurtulmanın çalışmalarını inşallah şu anda yapıyoruz. Allah muvaffak etsin diye dua ediyoruz. Şimdi ilk perspektifte dedik ki bizim gece ibadetinden ayakları şişinceye kadar namaz kılmaktan tek bir yetim çocuğun ağlamamasına, dünyanın en ucra köşesindeki insanın aç kalmamasına, çıplak kalmamasına kadar çok büyük bir yelpaze üzerinde iş yapan dinimiz var. Bunun tamamını idrak edecek kafa yapısına sahip olmayan Müslümanlar, bana ne bu İslam'dan canım, bu kadar da büyük gelmeseydi demediler. Çünkü ucunda cennet var, kimse ben cennet istemiyorum demedi, diyemedi. Dese kendisiyle çelişecek, baskı görecek. İnsanlar ne yaptılar? Bunlardan bir tanesini alıp tamamının yerine oturtmaya çalıştılar. Sofrasında 10 çeşit yiyecek bulamayanlar kuru bir ekmek buldu, o kuru ekmeği kutsal hale getirdikleri gibi. Bir ekmek buldu, yanına reçel, peynir, zeytin bulamadı ya. O zaman ekmeği öptü, okşadı, kutsaldır bu ekmek dedi. Halbuki sofrasında çok çeşit olsa istiyordu o. Bulamayınca, sadece zeytin bulunca mesela, her birini muhteşem, mübarek bir nimet çekirdeğiyle yedi. Çekirdeğini de değerlendirdi zeytinin. Yapması gereken belki oydu. Buna itiraz edemeyiz. Ne yapsın, zeytinden başka bir şey bulamadı. İçini yedi, dışını yedi, idare etti zeytinle. Birisi zenginleşip peynir de bulunca, pastırma da bulunca, kaşar da bulunca, bu zeytin iyi bir şey değil, bunu çöpe at dese o da yanlış. Ne yaptı? Hem zeytin yedi hem peynir yedi. Gerekli olanı böylece ortaya koymuş oldu. Müslümanlar olarak biz bu dünya konjonktüründe binlerce sorunla karşı karşıya kaldık. Baktık ki şeytan namazımızı da engelliyor, çocuklarımızı da aç bırakıyor, şehirlerimizi de berbat ediyor. Bir grup Müslüman, bilhassa Abbasi devletinin çökmesiyle beraber, özellikle bu tarihe dikkat çekiyorum, Abbasi devletinin çöküp yerine Selçuklu devletinin kurulduğu dönemden itibaren bir grup Müslüman tuttu. Mesela gece ibadeti yapmayı, teheccüd kılmayı sofranın bütünü gibi gören bir anlayış oturttu. Yani sen gece teheccüde kalk, gerisine karışma. Özet olarak söylüyorum, böyle direkt bunu söyleyen yok belki de. Başka bir Müslüman, İslam'ın başka bir emrini, 10 Müslümanın bir araya gelip birbirlerine destek olmalarını bütün görevimiz gibi algıladı. Daha başka bir Müslüman, yetim çocuklarla ilgilenmeyi, yetimleri doyurup giydirmeyi namazın da yerine geçecek kadar değerli hale getirdi. Bunu ta Selçuklu döneminden, yani yaklaşık olarak 1000 seneden beri uygulanan bir proje olarak görebiliriz. Hepsini yapamıyorum. Ne yapabiliyorum? A işini yapabiliyorum. C işini yapabiliyorum. Tamam, bundan sonra yapılması gereken iş budur. Deyiverdiler, uygulayıverdiler. Bu bizim asrımıza geldiğinde baktık ki kabullenilmiş peygamber onaylıymış gibi idrak edilmeye başlandı. Yer yer buna tasavvuf ismi verildi. Siyasi çalışma dendi. Mesela çok enteresan bir isimlendirme olarak siyasal İslam tutkunları dendi. Sanki İslam'ın siyaseti ayrı, tasavvufu ayrı, namazı ayrı imiş gibi. Ve birileri Müslümanları değerlendirirken tasavvuf üzerinden yürüyen Müslümanlar, siyaset üzerinden yürüyen Müslümanlar, sivil toplum üzerinden yürüyen Müslümanlar gibi bir tasnif yaptılar. Bu tasnif biraz daha derinleşti, cepheleşmeye kaydı. A türü çalışmayı yapanlar, B türü çalışmaya zekat verirsen zekatın da boşa gider. Sakın oraya zekat kaçırma. Yani yabancı bir çalışma. B türü çalışma yapanlar, A türü çalışmaya içimizdeki uğurlar, oyalanma noktalarımız bizim diye bakmak istediler. Bunların haklı olan tarafları olabilir ama esasen ilk Müslüman nesle dönüldüğünde, ashab-ı kirama dönüldüğünde hepsini onların yaptığını görüyoruz. Hepsini yaptılar. Biz onların yaptıklarından birer parça yapıp hepsinin yerine saymaya çalışıyoruz. Netice olarak arkadaşlar, tekrar birinci cümleye döneceğim. Biz mümin nesiliz. Müminiz elhamdülillah. İman ettiğimiz davamız önceki nesillerden ya da önceki ümmetlerden bir nebze farklılık taşıyor. Bizim gece namazımız kadar, haramdan, zinadan kurtulmak kadar insanlığın dertlerini taşımak gibi de ilave bir görevimiz var. Bu gerçekten Orta Doğu'da 4000 sene önce yaşamış bir peygamberin ümmetinin görevinden çok daha ağır, çok daha çetrefilli. Şeytan biraz daha profesyonelleşmiş, daha örgütlenmiş olarak mümin neslin karşısına çıkıyor. O zaman şeytan da profesyonellik bakımından biraz daha geriydi. Şimdi biraz daha güçlendi. Ümmeti Muhammed daha örgütlenmiş, daha dallanmış, budaklanmış sorunlarla karşılaştı. Bu bizim yapamadıklarımızı bırakalım, yapabileceklerimiz üzerinden Allah'a kulluk yapalım. Biz sadece şehirleşmeyi becerebileceğiz, bari şehirleşelim. O da çünkü ümmeti Muhammed'e yüklenmiş bir görev. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'e hitap ederken وَاسْتَعْمَرَكُمْ fiha, yeryüzünü imar etmeyi de size yükledik Allah buyuruyor. Herhangi bir Müslüman barakalarda yaşayarak Allah'a gittiğinde şehirleşmemiş, yolları olmayan, planı projesi olmayan, suları akmayan, dünyada teknolojinin getirdiği neyse ondan istifade etmeden ahirete giden birisi ne güzel Müslüman olarak dirilemez. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا وَاسْتَغْفِرُوا. İstiğfar etmek, yani zikir ehli olmakla ilgili ayetin öncesinde yeryüzünü imar etmek var. Ümmeti Muhammed adına iktidar olan, şehir yöneten, ülke yöneten, ümmeti Muhammed'i, Müslümanları yöneten herhangi bir insan, müthiş imam hatipler açtım, Kur'an herkese mecbur ettim, herkesi sabah namazına zorla götürdüm, sabah namazına kılmayanları işten attım gibi bir işi Allah'a vazifesini yapmışlık dosyasıyla götüremez. Çünkü istiğfar etmek, yani Allah'ın huzurunda günahsız kul olmaktan önce yeryüzünü imar etmekle ilgili emri vardı ayette. Ayetin içinde bir defa dünyayı imar etmek görevi var. İstiğfarı, zühdü, takvayı anlatandan önce dünyayı imar etmeyi emreden var ayetin içinde. Aynı Kur'an'da. Dolayısıyla mümin olarak biz şehirleşmekten de sorumluyuz. Şehirlerdeki ahlaktan da sorumluyuz. O şehrin camilerinden de sorumluyuz. Ekonomisinden de sorumluyuz. Kendi kendimize sorumluluk alanlarımızı yönlendiremeyiz. Burada arkadaşlar konumuza gelebiliriz bu noktadan sonra. Ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed olarak çok yoğun işimiz var. Bu muhakkak bir iş listesi, işlere işçi listesi oluşturmayı gerektiriyor. Bunu yapamazsak, bu sefer işte bir grubumuz öbür grubun yaptığı işi basit görecek, boşuna çalışıyor diyecek. Ters taraftan da aynı mantıkla cevap verilecek. İnşallah biz bu derslerimizde sürdürebildiğimiz kadarıyla hangi işler bizim için daha öncelikli olmalı, hangi işlerde Rabbimizin rızası daha fazla var diye bir proje ortaya koyacağız. Bu projeyi ortaya koyarken arkadaşlar bir kuralı da tespit etmem gerekiyor. Biz 1400 sene sonra geldik. Allah'ın izniyle Kur'an'ımız ve Peygamberimizin sünneti bizim esasımızdır. Herhangi bir şekilde dinimize bir ilave yapacak halimiz yok bizim. Yapsak helak oluruz zaten. Ancak bugün karşılaştığımız olaylar var. İnsanlığın gündemine bugün gelen sorunlar var. Bu sorunların %100 Peygamber Aleyhisselam döneminde olanları var. Mesela yetim o zaman da vardı, bu zaman da var. Yetimi giydirmek o zaman da ibadetti, bu zaman da ibadet. Bizim bir de siyasal sorunlarımız var. Dün yoktu, bugün var. Mesela siyaset üzerinden ele alırsak. Dün olanların bugün nasıl çözüleceği besbelli. Ayetler var, hadis-i şerifler var. Yetim meselesinde olduğu gibi. Ama bugün dünya gündemine gelen, dünkü Müslümanların tanımadığı sorunlar var. Bunlarla ilgili iş listesi belirlerken biz, o işleri hangi sıraya koyacağız? O işle yani dün olmayan, bugün olan işleri hangi sıraya koyacağız? Onların içinde nasıl bir tasnif yapacağız konusu Nurattin Hoca'nın İHA'da verdiği bir konferansta belirlenebilir bir çare değildir. Ne Nurattin Hoca'nın ne de Yusuf Karadavi'nin, Allah ömrüne bereket versin, kanaatiyle belirlenebilecek ve herkesin kalp huzuruyla uygulayabileceği bir sonuç elde edilemez bu konularda. Bunlar ihtilaflı olması doğal olan, ümmeti Muhammed'in ön sıralarında duran alimlerinin, önder şahsiyetlerinin kararlaştırması, bir söz birliği sağlaması gereken işler listesinde bunlar. Biz burada inşallah bu yeni ortaya çıkan konuları da, eskiden var olan konuları da, ikisini de ele alacağız. Ümmetin büyüklerinin bu böyledir diye asırlardan beri söylediği şeyleri hatırlamış olacağız. Yeni sorunlarımızı da inşallah öneriler şeklinde konuşacağız. İHA'mızda oturup bu işin önderleri, şahsiyetleri günün birinde mütalalar ortaya koyacaklar. Siyasi, ekonomik, konjektürel konularda yüzlerce belki olmayacak ama 10, 20, 30 örnek konuşacağız. Bu örneklerde şunu peşinen söylüyorum. Sadece zihin karıştırma fonksiyonunu icra edeceğiz burada biz. Tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Böyle bir iddiada bulunmamız da mümkün değil. Samimi bir iddiada olmaz zaten. İnşallah hangi işi önce yapalım? Hangi işi yaparsam öncelikli bir iş yapmış olurum sorusuna cevap bulacağız. Sadece bir örnek olsun diye zikrediyorum. Enine boyuna ele aldığım bir mesele değil. Bir kalp cerrahının arkadaşlar, cuma namazına 10 dakika kala hastaneye gelmiş, kalp krizi geçirmiş, Müslüman veya değil, bir insanı ameliyat odasına alırken hemşireler, cuma namazına mı, ameliyata mı sorusuna vereceğimiz cevap Buradaki cevaptır. Afrika'da su kuyusu mu, Türkiye'de bir köyde çocuklara iPad dağıtmak mı? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Öğle namazını sünnetleriyle beraber 10 rekat kılıp 20 dakika öğle namazına huzur içerisinde vakit ayırmak mı? Yoksa lisede gençlerle oturup onlara sohbet ortamı, bana yarım saat vakit ayrılmış zaten, sadece farzı kılıp 5 dakika farzı ayırıp 25 dakikasında gençlere tebliğe ayırmak mı? Çünkü işimiz çok, yükümüz çok ağır. Yapacak işlerimiz çok. Bunlardan hangisini yapacağız? Bir başka örnek, 25 yaşında bir gencin İHA'nın görevlendirmesi ve acil bir görevinden dolayı mesela Endonezya'ya 3 aylığına bir göreve gitmesi mi, nişanlanıp evlenip bir ay sonra o göreve gitmesi mi? Bunun hangisini tercih edeceğiz? Yani düğünün mü öncelikli, ümmeti Muhammed'in filan cephesindeki çok acil bir görev mi çok acil? Yeri gelecek şunu da konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Gusül abdesti almam gerekiyor. Cünüplükten kurtulmak için. Gusül asgari suyu ısıtıldığında işte şohben ısınacak vesaire 20 dakika alacak. Teyemmüm sadece 1 dakika, 2 dakika alacak. Ve bir Müslümanın cenazesine yetişmek zorundayım. Ya da cenaze olmaması için acilen çıkmam lazım. Gusülden feraat edebilir miyim? Bir Müslümanın acil pozisyonu için. Yoksa cünüp cünüp Müslümanın eline tutmaktansa gusülünü yap, sonra git Müslümana mı demeliyim? İş listesinden bunu kastediyoruz. Bu liste üzerinde nasıl bir çalışma yapacağımızın yüzlerce örneğini konuşmayacağız. Yüzlerce örnek konuşma imkanımız yok. Neden yok yüzlerce örnek konuşma imkanımız? Biz buradaki kapasitemiz itibariyle biraz önce söyledim. Her meseleyi çözme imkanına sahip değiliz. Ama bir çığır açabiliriz. Gündem oluşturabiliriz. Bu gündem üzerinden yeni yeni fikirler Allah'ın izniyle çıkar. Biz iyi niyetle yapabildiğimiz kadarını yaparız. Rabbimizden rızasını umarız. İnşallah bundan sonraki dersimizde bu gündemle başlayacağız. Şimdi sadece zihinlerimizde öncelikli işlerle neyi kastettiğimizi, neden böyle bir gündem oluşturma ihtiyacı hissettiğimizi konuştuk. Bir dahakine inşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.